Ayrım 32.
Radka Stoyanova'dan sonra Petko Petkov, Verichka Dakova'da vuruldular ve her ölümden sonra sesim daha çetin, daha sert oluyordu. Yere uzan, kaldırma başını, ateş et. Ve yeniden başlıyordu çevremize dolu gibi kurşun yağmaya. O günden beni bunca yıl geçtiği halde ara sıra yine rüyama girer, dehşet içinde uyanırım. O korkunç saatlerde kadın olduğumu da, şefkati de, sevgiyi de unutuyordum. Unutmam gerekiyordu. O saatlerde. Hatta Ogyana abla bile değildim. Çünkü komutandım. Ve ancak düşman ateşinin dindiği dakikalarda ben sürüne sürüne onun bunun yanına gider, yanı başına uzanıp nişan almasını denetler, tüfeğini yoklarken sesim değişir yumuşardı. Rahat ol, korkulacak bir şey yok. Bak artık öğlen geçti, akşama ortalık kararınca çemberden sıyrılacağız, dalacağız ormana, orman bizi koruyacak. Sonra da, o zaman partizanların gözlerinde bir umut ışığı belirir ve daha sıkı, daha iyi sarılırlardı tüfeklerine. Bundan sonra yeniden boğuk bir ses duyulurdu. Öldürdüler. Ağır, acı bir kayıptı ölenler. Ama yanı başında arkadaşının ölmekte olduğunu görüp de ona yardım edememek, onu teselli edecek bir söz bulup söyleyememek kat kat daha zor, daha acıdır. Teselli edemezsin. Çünkü sonunun geldiğini, öleceğini herkesten daha iyi anlamıştır. Boğuk bir inilti yeniden cızlattı yüreğimi. Baktım benden 10 adım ötede Tusanka Stefanova Yanka al kanlar içinde yere serilmişti. Henüz 17'sindeydi Yanka. Yorgunluk üstelemiş, dayanamamış Yanka. Sırt üstü dönüp uyuklamış. Bir mitralyöz ateşi de ufalamış ayaklarının diz kapaklarından aşağı. Korkunç bir görünümde kızım bu durumu. Mermiler kaslarını koparmış, un ufak etmişti kemiklerini. Ayakkabıları kan dolmuş, yer al kana boyanmıştı. Yaralarını sanıp kanı dindirmeye uğraştım. Sonra belli etmemeye çalışarak tabancasını topladım. Ama tam o sırada gözlerimiz karşılaştı. Niçin diye sordu çatlamış dudaklarıyla Yanka. Ne diyebilirdim? Kendisini vurmasın diye mi alıyorum? Yoksa sağ kalanlara lazım olacak, şimdi her kurşun hayat demek, kurtuluş imkanı demektir mi diyecektim. Ve başladım konuşmaya. Ömrümde başka hiçbir zaman böyle teselli edici güzel sözlerle gerçeği gizlediğimi hatırlamıyorum. Hiç korkma kızım, akşama az kaldı. Karanlık basınca çemberi yarıp ormana geçeceğiz. Sonra seni yataklarımızdan birine götürüp bırakacağız. Orada yeniden yaralarını saracaklar ve 2 hafta sonra tekrar başlayacaksın dağlarda koşmaya. Ben konuşuyordum ama kendim de inanmıyordum söylediklerime. Fakat ne diyebilirdim başka? Ömrünün son saatlerini yaşadığını, kurtulamayacağını, karanlığa eremeyeceğini, güneş batınca onun da ebedi olarak gözlerinin yumulacağını söyleyebilir miydim? Kızcağızın beni dinlerken hafif bir gülümseme oldu yüzünde. Hayır, budala değildi bizim Yanka. Zeki bir kızdı. Ama insan böyledir. Kendisine yaşama, savaşma umudu verilince daima sevinir. Ve birden o müthiş yaraların acısı başladı. İlk dakikalarda sadece al kanların akması korkutuyordu, sonra dayanılmaz acılar başladı. Acılarını hafifletme, uyuşturma olanağımız yoktu. Kızcağızın yüzü değişti, ufak ufak ter damlacıkları belirdi alnında, sonra iri iri olup yanaklarına, saçlarına döküldüler. Bir ara su dedi. Nereden buluruz? Bu küçük koruda ne bir derecek ne bir kaynak var. Sabret yavrum, sabret. İşte doktor da yaralıyken su içmemeli diyor dedim. İçsem de içmesem de öleceğim. Ölmeyeceksin. Ve kan sargıdan sızıyor. Yüzündeki son allığı da emiyor, yitiriyordu. Gittikçe soluyor, sararıyor. Kan, can kalmıyordu yüzünde. Ogyana abla. Nedense jandarmalar yarım saatten beri ateş etmiyorlardı. Ben de yanından ayrılamıyordum kızın. Söyle Yanka. Sende zehir var değil mi? Var. Bir şey olursa, müfreze çemberi yarıp kurtulamazsa, beni onların eline diri teslim etmeyeceksin değil mi? Baktım, gözlerinde bir telaş vardı. Söz veriyorum, asla. Bana şükranla baktı ama acıları yine üsteledi. Bitkin bir halde, şimdi, şimdi istiyorum, şimdi ver. Yeter ama, yeter diye bağırdım ben. Sesim onda yeniden bir yaşama umudu doğurunca tekrar üzerine eğilip sessizce başladım teselli etmeye. Ancak az sonra sözlerimi duymaz olmuştu artık. Kendinden geçmişti. Duymuyor, işitmiyor, hiçbir şey görmüyordu. Gidiyordu artık bizim Yanka. Sadece ara sıra su, su diye fısıldıyordu solan dudakları. O sırada beklenmedik bir şeyler oluyordu korunun etrafında. Polisin bize verdiği tatil sona ermişti galiba. Omuzlarında baltalarla köylüler bize doğru yönelmişlerdi. Jandarmalar da arkalarına gizlenmeye çalışarak onların ardından geliyorlardı. Ne oluyor, baltalarla mı yok edecekler bizi? Kimse ateş etmesin diye emir verdim. Doğrulup kalınca bir ağacın ardına gizlenerek baltalarla gelen köylülerin ne yapacaklarına bakıyordum. Köylüler korunun kenarına gelince başladılar ağaçları kesmeye. Polis şeflerinden hangisinin aklını esmiş bilmem ama aptalca bir hareketti bu. Ormanı kesip bizi ele geçirecekler. Kim bilir, belki de başka düşünceleri vardı. Belki de polis ve jandarmaların kırılan cesaretlerini güçlendirmek istiyorlardı. Çünkü onlar 2-3 ölü ve birkaç yaralı verilince geri çekilmeye başlamışlardı. Her ağacın, her çalılığın ardında ölüm tehlikesinin gizli bulunduğu koruya yaklaşmaya cesaret edemiyorlardı. Kim bilir, polis komutanları belki de bizim asabımızı bozarak, bizi saldırıya kışkırtarak böylece yok etmeyi düşünmüşlerdi. Ne düşünmüşler, ne plan kurmuşlardı bilmem ama o anda bizim yararımıza olmuştu bu. Çünkü jandarmaların tez elden toplayıp getirdikleri Brüsen köylüleri ağaçları çalıları keserlerken polisler ateş etmiyordu. Elbette biz de ateş etmiyorduk. Çünkü her kazanılan dakika bizi geceye, çemberden kurtulmaya yaklaştırıyordu. Ben sık sık saate bakıyor ve bu umulmadık dinlence acaba daha ne kadar sürecek diye düşünüyordum. 2 saate yakın sürdü ve polis şefleri o zaman bu işin sökmeyeceğini, öyle isteksiz isteksiz çalışan baltalarla 1-2 saat içinde korunun kesilmeyeceğini anladılar ve kovdular köylüleri. Jandarmalar biraz geri çekilerek yeniden başladılar ateş etmeye. Fakat biz devam ediyorduk susmaya. Ancak sağ olduğumuzu hatırlatmak için 1-2 kurşun yolluyorduk ara sıra. Çünkü mermilerimiz tükenmek üzereydi artık. Asıl akşama lazım olacaklardı mermiler bize. Koruya doğru gelen benzin sarnıçlarını gördüğümüz zaman saat 4'e yaklaşıyordu öğleden sonra. Dağda benzin sarnıçları. Bunlara da ne yapacaklardı acaba? Az sonra anladık. Hortumlarla ağaçlar, çalılar üzerine serpilmeye başlanan bu benzin ta Teliş Garı'ndan getirilmiş. Apaçık belliydi ki polisler bizi diri diri yakmak istiyorlardı. Şimdi ne olacak diye soruyorlardı partizanlar birbirlerine. Şimdi ne olacak diye ben de soruyordum kendi kendime ve ağaçların ne kadar zamanda tutuşabileceğini, yangının bütün koruyu ne kadar zamanda kaplayabileceğini hesaplıyordum. Benzinlenen yerle aramızda ancak 30-40 metrelik bir uzaklık vardı. Sarnıçları daha yakına getirmeye cesaret edemiyorlardı. Gitgide sabırsızlanıyordu partizanlar. Hücum edelim dedi biri. Vadiye inelim dedi başka biri. Ama hepsi komutanın ne diyeceğini bekliyorlardı. Ben artık karar vermiştim. Rahat olun. Ateş bize gelene kadar karanlık basacak. O zaman hücum edeceğiz. Tısanka ile Philip Toti'ye baktım. Artık ikisi de ne görüyor ne de duyuyorlardı. Benzinlerin hepsi döküldükten sonra jandarmalar başladılar koruyu tutuşturmaya. Ellerinde tüfeklerini sımsıkı tutan erlere bakarak dayanacağız diyordum kendi kendime. Dayanacağız. Sonra ateş azalmaya başladı. Benzin yanıp bitince alevler de küçüldü. Ancak şurada burada kuru dallar yanmaya devam ediyordu. Genç koru ateşe karşı direniyor, tutuşmuyor, bizi korumak istiyordu. Düşmanın tehlikeyi göze almadan bizi yok etme umudu da suya düştü. Bizimle başa çıkabilmesi için doğrudan savaşa girmesi gerekiyordu. Hayal kırıklığına uğrayan polisler bağırmaya, sövüp saymaya ve daha şiddetli ateş etmeye başladılar. Sonra ateş dindi ve bir jandarma çavuşu o gün belki de 10. defa başladı çağrıda bulunmaya. Teslim olanların hepsi affedilecekler. Korkmayın, atın tüfekleri, hemen gelin yanımıza. Biz susuyor, sözünü kesmiyorduk onun. Çünkü her sözü bizi akşama yaklaştıran yeni bir saniyeydi. Güneş ise hala ufuktaydı. Son ışınlarını ok gibi bize doğru yolluyor, dağların ardına gizlenmek, kurtuluş gecesine yer vermek istemiyordu. Umudumuzu yitirmek üzereydik artık. Başladı güneş batmaya, kaçıyordu sanki. Kaybolduğu yerde gökyüzü bir ateş kızıllığı rengini aldı. Birkaç dakika sonra kızıllık kaybolmaya, ortalık kararmaya başladı. Ama gecenin gelmesi bizi ne kadar sevindiriyorsa, karşı tarafı da o kadar ve belki daha da fazla endişelendiriyordu. Ellerinden kaçacağımızı, kurtulacağımızı biliyorlardı. Jandarma subaylarının buna çok canı sıkılıyordu. Kaç kişi olduğumuzu biliyordu onlar. Todor Dilov haini 30 kişi olduğumuzu bildirmişti onlara. Ama kaç kişinin sağ kaldığını, silahlarımızı bilmiyorlardı. Mermilerimiz de kolay kolay can vermeyeceğimizi yeteri kadar göstermişti onlara. Jandarmalar şimdiye dek 30 bine yakın mermi harcamışlar, sayısız bomba atmışlar, benzinle yakmışlardı bizi. Onun içinde belki ancak birkaç kişi kaldığımızı sanıyorlardı. Alacakları ödüllerin gecenin karanlığına karışıp kaybolmasından korkan subaylar jandarmaları korunun dibine topladılar. Onların her sözünü, her komutunu çok iyi duyuyorduk. Aslanlar diye bir nutuk atmaya başladı komutan. Eşkıyaların işi bitmiştir artık. Ama bir tekini bile kaçırmamak gerek. Çünkü her birinin kellesi 50 bin leva ediyor. Koruda arama yapacak gönüllü var mı? Böyle dedi komutan. Koruda arama yapmak. Savaşa girmek değil, arama yapmak, ormanda mantar aramak gibi bir şey. Ancak jandarmalar bizim yenir yutulur cinsten mantar olmadığımızı, zehirli olduğumuzu, yemek isteyenlerin boğazına duracağımızı, zehirleneceklerini biliyorlardı. Haydi gönüllüler ileri dedi komutan sesini yükselterek. Fakat tek bir gönüllü çıkmadı. O zaman hiddetlenen subay ileri bir adım atarak sen de siz de ve şu takım diye emir verdi. Daha fazla oyalanmaya vakit yoktu. Hemen hücuma geçmezsek az sonra jandarmalar koruya sokulacaklar ve kalabalık oldukları için kurtulamayacağız. Çevreme bir göz gezdirdim. Sağ kalan 8 partizan vardı arkamda. Çoğu yaralıydı ama hepsinin eli silah tutabiliyor, yürüyüp koşabiliyorlardı. Filip Totu ve Yanka artık hayatta olanlar arasında değildiler. Alçak sesle komut verdim. Hazır ol! Bombaları attın mı hepiniz aşağı vadiye doğru koşuyorsunuz. Toplanma yeri karşıki orman. Parola 3 kez kurbağa gibi ötmek. Bir kez daha bakındım. İşe yarar silahların hepsi alınmıştı. Mermilerin hepsi toplanmış paylaştırılmıştı. Sağ kalan arkadaşlara son bir bakış ve ölenlere de son bir saygı bakışından sonra ben çetede kalan son 2 el bombasını açmaya başladım. Sıçrayıp doğrularak bombaların birini sağ tarafa, öbürünü de sol tarafa, polislerin toplu bulundukları yerlere fırlattım. Birbiri ardınca iki bomba sesi, polislerin kopardıkları çığlık, arkadaşlarımın birden açtıkları yaylım ateşi ve benim verdiğim ileri komutu ile karıştı. Georgi Benkovski müfrezesinin 3. çetesinden sağ kalan 9 partizan, jandarmaların safları arasından ani olarak açılan koridora attık kendimizi. 7. Bölüm. Açılan gediye 9 kişi attık kendimizi fakat koca ormana ancak 2 kişi erişebildik. Tabancam golf pantolonumun kemerinde, sırt tüfeği de elimde olarak en önde koşuyordum. Düşmanların şaşkınlığı 4-5 saniye sürdü fakat bu sırada biz korudan çıkmış ve var gücümüzle çıplak yamaçtan aşağıya doğru koşuyorduk. Koyu karanlığa dalabilmek, vadideki ilk ağaçlı yere erişip düşmanın gözünden kaybolabilmek için bize yalnızca 15 saniye daha gerekliydi. Ölüm de işte bu saniyelerin içine gizlenmişti. Ateş et komutu verilir verilmez kurşun yağmuruna tutulduk. Ben zikzak yaparak koşuyor, ufak tefek taşları atlıyor ve arkamdan gelenlerin ayak seslerine kulak veriyordum. O anda insanüstü bir güçle sağ kolumun dirseğine vurdu biri ve olduğum yerde döndüm. Sonra bir de uyluk kemiğime vurdu ve dengemi kaybederek yere yıkıldım. Yaralandığımı, bir kurşunun dirseğimden bir parça kemik koparıp uçurduğunu, başka bir kurşunun da uyluğuma saplandığını anlıyordum henüz. Yabancı kötü bir kuvvetin beni yere yapıştırdığını hissediyordum. O arada sağ tarafımda 20 adım kadar öteden Bojo, Lalu, Milcho ve Tsanko geçtiler koşarak. Acaba diğerleri neredeydi? İçgüdüyle başımı kaldırıp baktım. Sadece ateş eden polisler görünüyordu arkamda. Hemen kalkıp koşmak istedim ama işte asıl o anda anladım ki sağ koluma bir şey olmuş. Silah tutacak durumda değildi kolum. Yerde yanı başımda duran tüfeğime veda ederek sol elimle golfümün kemerinden tabancamı çıkardım ve yeniden koştum aşağıya doğru. Arkadaşlarım geçeli 3 saniye bile olmamıştı ama arkalarından baktığım zaman ormana doğru artık sadece ikisi, Bojo ile Rayko koşuyorlardı. Lalu, Milcho ve Tsanko yan yana yatıyorlardı. Bir mitralyöz ateşi yere sermişti onları. Arkamdan kısık bir ses, o gün defalarca işittiğim jandarma komutanının sesi yayıldı etrafa. Avradı, avradı vurun, yakalayın kancığı, kaçırmayın. Ve bir jandarma sürüsünün uğultusu geliyordu arkamdan. Kaçırdıkları avı kovalıyorlardı. Yakalayın! Ateş edin hey! Yeniden taşları çalıları atlıyor, hendeklere dalıyor, kurşun yağmuru altında zikzak yaparak koşuyordum ve her geçen her saniye ile her attığım adımla kurtuluş yeri ormana yaklaşıyordum. Sadece 200 adım, 100 adım, sadece 20 adım kalıyordu ve işte ilk ağaçların gölgesine eriştik artık. Önümde Bojo ile Raiko'nun ağır ağır soluduklarını duyuyordum ve bizi izleyenlerden bir hayli uzaklaştığımıza seviniyordum. Jandarmalarla aramız belki de 200 metreden fazlaydı. Fakat tam o sırada Bojo ayakları kesilmiş gibi birden devrildi yere. 2-3 sıçrayışta yanına uzandım. Düşmanın mitralyözü birkaç metre ötesine hedef almış, yolumuzu kesmeye çalışıyordu. Bojo diye telaşla haykırdım omzunu dürterek. Fakat ses vermiyordu Bojo. Mitralyöz mermileri göğsünü parçalamıştı. Ogiana abla diye korku ve telaş dolu bir ses ürpertti beni. Bakınarak Raiko'yu araştırdım. Raiko bir ağaca dayanmış. Ellerini omuzlarına doğru götürmüş bastırıyordu. Alkanlar sızıyordu parmakları arasından. Raiko, Ogiana abla yaralıyım. Koştum ona doğru. Sağlam kolumla omuzlayarak ikimiz de karanlık ormana sokulduk. Ama birden gücü takadi kesilmeye başladı ve 100 adım kadar gittikten sonra ''Daha fazla gidemeyeceğim, bırak beni burada'' diye fısıldadı. Yarasına baktım, köprücük kemiğine rastlamıştı kurşun. Tehlikeli değildi, dayanabilecekti. Etrafa bir göz attım. Ormanda ağaçlar, çalılar acayip görünüyordu akşam karanlığında. Sadece 20 dakika kadar sonra ormanda kimse bir şey bulamazdı. Sık bir çalılık başlıyordu biraz ötede. ''Buraya gel, gizlen şuraya, sonra gelip alacağım seni. Parola aynısı.'' Çalılığa sokulup gizlenmesine yardım ettim. Bir iki kucak gazel attım üstüne. Sonra acele yan tarafa yürüdüm. Raiko'nun yattığı yerden derhal mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaşmalıydım. Emin olmayan sığınağından polisleri başka tarafa çekmeliydim. Oysa polisler artık geliyorlar, yaklaşıyorlardı. Nal çalı çizmelerinin altındaki çalıların çatırtısını iyice işitiyordum ve tam o sırada beni izleyenlerin gözüne iliştim. Bağırıp çağırarak peşimden koşmaya başladılar. Yakındaki dereyi geçip saptım yan tarafa ve yeniden yöneldim yamaca doğru. Arkamdan tekrar duyuldu subayın sesi. ''Avradı, avradı, bırakmayın avradın peşini, izinden ayrılmayın, kan izinden yürüyün, yaralanmış.'' Sağ kolumun durmadan kanadığını şimdi görmüştüm. İri kan damlaları yolumu belli ediyor, iz bırakıyordu geçtiğim yerlerde. Kolum sarkmıştı, ne kaldırabiliyor ne de bükebiliyordum. Ne yapmalı diye düşündüm, bağlayıp sarmaya vakit yoktu, sonra bez de yoktu sarmaya. Polislerin ayak sesleri de gitgide yaklaşıyordu. Ve tuttum kolumu, soktum golfün içine. Şimdi kan pantolonumun paçasına akacak, belli etmeyecekti izimi. Ağaçların dallarına dolu gibi birden mitralyöz ve makinalı tüfek kurşunları yağdı. Düşmanın silahlarını tam nereye yönelttiği henüz anlayabilmiş değildim. O anda birden haykıran sesler yükseldi ormanda. ''Durun! Ateş etme! Kes ateşi!'' Biri izlemek için ormana dalmış olan polisler ve jandarmalar var sesleriyle bağırıyorlardı. Ateş kesildi, acele geri dönmeye başladılar. Tam o sırada bir ağacın dibine silmiştim. Bir grup jandarmanın şöyle konuştuklarını işittim. ''Kaçtı anasının nenesine, elin avradı bre.'' ''O attı bombaları ulan. Binbaşı kıyametler koparacak. Gelsin kendi kovalasın bu karanlıkta. Bunca eşkıya tepeledik, şimdi bir avrattan ötürü mü?'' Araştırmadan dönenlerin de orman kenarından sesleri geliyordu. ''Yok kimseler binbaşım. Karanlık bastı, artık bir şey görünmüyor. Savuştular binbaşım.'' Boyuna sövüp saymalarla karşılanıyordu polis ve jandarmalar. Sonra da şöyle diyordu aynı ses. 19 kere 50 bin milyon ve anladım ki ellerinde 19 ölü ve yaralı var. Ormanda sesler dindi ama bütün gün savaştığımız karşıki bayır ve koru bayramlarda bir köy meydanı gibi insanla dolmuştu. Sesleri sövüp saymaları gayet iyi işitiliyordu bulunduğum yerden. 700 polis ve jandarma, Brüsen ve çevre mahallelerden getirilen birkaç yüzde köylü her ağacın ardını, her çalılığı araştırıyor, her taşın altına bakıyorlardı. Belki bir partizan gizlenmiştir, belki bir partizan eşyası ve Dobreski köyüne yaptığımız baskında ele geçirilen altın dolu çantayı bulurlar diye son bir arama yapıyorlardı. Dağ yolunda bir öküz arabası gıcırdadı. Ölen arkadaşlarımın cesetlerini yükleyeceklerdi bu arabaya. Bir ceset, iki ceset, üç ceset, 10, 15, 19 ceset. 19 partizan cesedi, 19 partizan kellesi. Evet, doğruydu subayların hesabı. Gerçekten milyona yaklaşıyordu bu. Çernidol'da gürültüler, sesler dinmeye başladı. Yeniden gıcırtısı duyuldu cesetleri götüren arabanın. Ben ise sessizce bir ağaca dayanmış duruyor, kımıldayamıyordum. Bu sadece bedensel bir yorgunluk, bedensel bir takatsizlik değildi. Hiçbir şey düşünmüyordum. O anda koşmaya, ateş etmeye, hatta düşünmeye bile gerek olmadığını hissediyordum sadece. Biraz sonra son polis bölüğü de gitti. Derin bir sessizlik çöktü dağa ve sanki yeniden canlandırdı beni bu sessizlik. Şimdi artık hiçbir şey bozmuyordu ormanın sessizliğini ve ben belki arkadaşlarımdan biri sağ kalmıştır diye boşuna sesleniyordum kurbağa ötüşüyle. Ah ne ağır ne üzücü bir sessizlikti bu. Kıvak kıvak kıvak diye seslendim. Orman susuyordu. Yankısı bile duyulmadı sesimin. O zaman kalktım gittim Rayko'yu aramaya. Gizli bir karakolun üstüne uğramamak için bakınıyor, tabancam sol elimde ağır ağır yürüyordum. Hala bulamıyordum çalılığı. Aradığım yeri iki defa buldum gibi gelmişti bana. İki defa sanki Rayko'yu görür gibi olmuştum. Yaklaştım. Fakat kuru yapraklar içine uzanmış bir insan gibi görünen görüntü Rayko değil, upuzun yosunlu bir taştı. O yeri bulamayacağım diye artık korkmaya başlamıştım. Fakat birden o budaklı ağaç ilişti gözüme. Ben Rayko'yu gizleyecek bir yeri araştırırken Rayko bu ağaca dayanıp durmuştu. Yüreğim serinlemişti. Çok sevinmiştim. Acele koştum o tarafa. Yavaşça sinyal verdim. Fakat karşılık veren olmadı. Birkaç adım yaklaştım ve yeniden sinyal verdim. Yine ses veren olmuyor, yine susuyordu çalılık. Eğilerek alçacık dalların arasına sokuldum ve emekliye emekliye gittim o yere kadar. Buraya gizlemiştim Rayko'yu. Burada yatması lazımdı. Karanlıkta aradım. Aradım, yok. Ne oldu acaba? Jandarmalar kimseyi bulamadıklarını söylemişlerdi. Çatışma olsaydı silahlı seslerini duyacaktım. Bir fırsat kollayıp da yakalasaydılar, hiç olmazsa nal çalı çizmelerle ezilmiş, çiğnenmiş olacaktı çalılar. Oysa burası iki saat önce nasılsa yine öyleydi. Ancak Rayko yoktu meydanda. Anlaşılan buradan çıkmış ve belki de beni aramaya gitmişti. Çalılıktan çıkıp yeniden sinyal verdim. Yine yoktu karşılık. Bir saat kadar dolaştım oralarda. Sinyal veriyor, kulak kesilerek Rayko'dan karşılık bekliyordum ve sonunda anladım ki buluşamayacağız bu gece. Kim bilir belki de hiçbir zaman buluşamayacağız.